Ayrım 23, Namuscular Kemal Tahir, sayfa 348. İkinci bölüm. Tayıncı Topal Sefer sakat ayağının üzerinde seke seke Murat'ın odasına girdi.
Bey!
Merhaba Sefer oğlum.
Aman yatıver bey, yatağa giriver.
Hayrola, bir güzel karı mı geliyor?
Hacı Hüseyin Efendi geliyor, yataydı. Ben uyuyor derim.
Sebep?
Sen bilmiyorsun beyim, sabahtan beri çay hazırlıyorlar.
Nerede?
Koğuşta, koğuşta çay hazırlıyorlar, seni davet edecekler.
Yatağa girip kendimizi naza mı çekeyim?
Niyetleri kötü bey, seni imtihana çekecekler. Şeyh Süleyman Efendi ile seni birbirinize koyuverecekler.
Anlamadım.
İş kötü beyim, sen kitaplara falan atıyorsun ya, Şeyh Süleyman Efendi seni berbat edecekmiş.
Ciddi mi?
Vallahi.
Eyvah, iyi öyleyse yatağa girsem kurtulur muyum?
Bugün atlatırız.
Yarın?
Yarına Allah kerim bey. Yarına kadar sen kitapları devredersin. Gece koğuşlarda hep seni konuşuyorlar. Haydi erkekse Şeyh Efendi'nin karşısına çıksın. Biz cahil olduğumuzdan diyorlar. Ortalığı karıştıran hep Hacı Hüseyin Efendi.
Hacı Hüseyin Efendi bu esnada kapıyı açtı. Burada mısın Murat Bey? Diye sordu.
Buradayım, buyur. Nasılsın Müslüman?
Sığlığına duacıyız. Seni almaya geldim.
Nereye?
Bize gideceğiz, çay pişirdik de. Şeyh Süleyman Efendi var, Silo Ağa var. Asıl buraya toplanacaktık, başgardiyan müsaade etmedi.
Ne zahmet, ben gelirim. Sefer oğlum, şuradan tesbihi ver.
Topal Sefer suratını bir karış asarak tesbihi öfkeyle uzattı.
Çabuk gel beyim, Tevfik uğrayacak. Belki aşağıdan da gelen olur.
Gelen olursa evde yok dersin eşek.
Hacı Hüseyin Efendi belini bükerek yol verdi. Üzerinde şişman, vücuduna hiç yaraşmayan bir çeviklik vardı. Adeta ayakları yere değmiyor, takma dişlerini meydana çıkaran gülümsemeyi belli etmemek için zorla kaşlarını çatıyordu. Merdiveni inerken Murat sordu.
Şeyh Efendi alıştı mı mahpusluğa?
Alıştı, iyidir, selamı var.
Sağ olsun, ben de kendisiyle zaten görüşmek istiyordum.
İşte gördün mü? Fırsat el verdi. Aç bakalım kapıyı Ömer Efendi.
Gardiyan küçük Ömer telaşla anahtarları şaşırmış desteği şıkırdatıyordu. Her zaman büyük bir dalgınlık içinde bulunan, biraz mahcup ve sessiz bir adamdı. Bir taraftan anahtarı kilide sokarken bir taraftan Murat'ın kulağına fısıldadı.
Aman beyim, bir sırasını düşürürsen bizim meseleyi aç. Şu işi bitirelim. Kölelerin sefil düştü. Bizi bit yiyecek.
Meraklanma, açarım.
Murat koğuşa girince Şeyh Süleyman Efendi müstesna, herkes ayağa kalktı. Murat takunyalarını kapı dibinde bırakıp oturmalarını işaret ederek ve bazısını okşaya okşaya Şeyh Süleyman Efendi'ye yaklaştı. Ve kalkmak için davranan şeyhi omuzuna bastırarak oturttu.
Rica ederim, rahatsız olmayın.
Olmaz, şöyle buyuracaksın sağ tarafa.
Estağfurullah, siz daha misafir sayılırsınız, burası bizim evimiz.
Murat oturdu. Şeyh Süleyman Efendi sesinde ağdalı bir ciddiyetle fakat yüzü gülümser,
merhaba dedi.
Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın dede?
Adam öldürmekten 15 seneye mahkum kocaman kırçıl sakallı Hüseyin dede,
gönlümüz hoş dedi. Seni gördük daha sevindik.
Şeyh Efendi ile aranız nasıl?
İyidir, sağ olsunlar.
Duyduğuma göre Şeyh Efendi'nin hatırı için namaza başlamışsın.
Haşa bey.
Haşa mı?
Murat Şeyh Süleyman Efendi'ye gülerek döndü.
Duydunuz mu?
Duydum ve üzüldüm. Namazda şaka olmaz.
Şaka etmiyor ki.
Ben Allah'ın bir günahkar kulu değilim. O sebepten bana bir vakit namaz iktiza etmez diyor. Bunların namazlarını Hazreti Ali toptan kılmış imiş.
Şeyh Süleyman Efendi'nin yüzündeki tebessüm silindi. Sakalsız muntazam yüzü ancak 40 yaşında gösteriyordu. Düşük siyah bıyıkları kalın dudaklarını gölgelemiş, kırmızılığını daha çok arttırmıştı. Büyük kara gözleri bütün hakiki mistiklerde olduğu gibi şehevi bir ışıkla parlıyordu. İpek entarisinin içinde vücudu zayıf fakat kuvvetliydi, parmakları beyazdı ve asla iş görmemiş olduğundan son derece nazikti. Karadayı'ya bir göz işaretiyle cigara vermesini emretti. Murat birkaç günden beri hazırlandığını duyduğu bu imtihana umduğundan daha sakin girdiğine şaşıyordu. Bu rahatlık herhalde kendi evinde olmaktan gelmişti. Cigarayı yaktıktan sonra
"Geçmiş olsun efendim" dedi. "Kusura bakmayın, biz dede ile her zaman latife ederiz."
"Estağfurullah.
Tabii kusur ettik. Daha evvel ziyaretinize gelecektim. Rahatsız etmeyeyim dedim. Yerleşmek de bir mesele. Nasıl rahatsınız ya?
Rahatız.
3 ay mı verdiler?
Hayır, hepsi 6 ay. 3 ay da evvelden vardı. Temyizden evrak gelmişti de bir münasip zaman bekliyorduk. Allah bu sırayı takdir buyurmuş.
Öyle. Sizin ne kadar?
15 sene.
Vah vah, epey oldu mu?
5 sene oldu.
Asri cezaevi diye bir şey icat etmişler. Oradan istifade edilemiyor mu?
Hayır, biz hükümete karşı geldiğimizden nizamname bizi kabul etmez.
İyi olur inşallah. Mesele neydi?
Komünistlik.
Vah vah, tabii iftira.
Hayır, iftira değil, ben komünistim.
Komünistlik nedir?
Bazılarına göre pek fena bir şey, vatan hainliği. Bize göre en kısaltılmış tarifi şu: biz insanın insanı her ne suretle ve her ne bahanesiyle olursa olsun soymasına razı değiliz.
Şeyh Süleyman Efendi başıyla tasdik etti ama hiç inanmadığını da saklamadı. Murat umurlamadı dedeye.
Temizden haber çıktı mı Erenler diye sordu.
Daha bir şey yok.
Şeyh Süleyman Efendi,
aslen nerelisiniz bey diye sordu.
İstanbulluyuz.
Peder sağ mı?
Sağ.
Valide?
Sizlere ömür.
Birader falan yok mu?
Birisi asker, birisi mahpus.
Vah vah, bari namerde muhtaç olmuyorsunuz ya.
Hayır, şimdilik namerde de merde de muhtaç değiliz, çalışıyoruz.
Bir zanaat mı tuttunuz?
Bizim eski zanaat, romanlar yazıyorum, saçma şeyler, eğlenceli romanlar.
Ekmek parası çıksın da efendim.
Çayları verdiler. Murat mahpuslara kendi hususiyetleriyle biraz takıldı. Karısını öldürene "Karı öldürmeye tövbe mi Abuzer?" diye soruyor. Bir taraftan da Şeyh Süleyman Efendi'yi tetkik ediyordu. İnsana ağırlık veren bir adam değildi. O kadar kibar bir hali vardı ki binlerce cahil köylüyü peşi sıra nasıl sürüklediğini akıl erdirmek kabil değildi. Tarikatını sordu. Nakşibendiymiş. Menemen isyanından, bu isyanla hiçbir alakası olmadığı halde idam edilen Anadolu kavağındaki Nakşibendi dergahı şeyhini hatırlattı ve birisine kızmış gibi surat asan Karadayı'ya işaret ederek
"Arkadaşınız mı efendim?" dedi.
"Evet, bizim yarı garibimiz, adı Karadayı'dır."
"Dayı amca demiyorlar, getiriyorlar."
"Evet, getiriyorlar, getirsinler bakalım. Hacı Hüseyin Efendi bir şey mi diyecektin?"
Hacı Hüseyin Efendi Murat'a bakmamaya çalışarak yarım yırtık anlattı.
"Karadayı ile bir münakaşamız var şeyhim, ruh üzerine bir münakaşa."
"Neye karar verdiniz?"
"Hiçbir şeye karar veremedik, size danışacağız. Arkadaşlar da dinler, istifade eder."
"Fena olmaz, fena olmaz. Sorun bakalım müşkülünüzü, beyefendi cevap versin."
Asıl maksada o kadar acemi girmişlerdi ki Murat eğlenmek için olsun işi uzatmadı.
"Karadayı neyi öğrenmek istiyor Hüseyin Efendi?" diye sordu.
"Ruhu, ruh nedir?"
"Çok zor bir meseleye parmak basmışsınız. Fen henüz ruhun esasını keşfetmiş değil.
Bir şeyin esası ilmen tespit edilememişse onun üzerinde münakaşa etmek biraz da beyhudedir. Bakın bu neye benzer? Hoca Nasreddin zamanında Akşehir'e bir keşiş gelmiş. Hocayla imtihan olmak istemiş. Meydana çıkmışlar. Keşiş, dünyanın ortası neresidir diye sormuş. Hoca hiç tereddüt etmeden ayağını yere vurmuş. İşte tam burası demiş. Keşiş itiraz etmek isteyince dilersen ölç efendim deyivermiş.
Ben de böyle bir şey söyleyebilirim.
Durun canım, hemen telaşlanmayın. Ruhun tarifini kendimce de yapacağım.
Karadayı'nın bildiği ve inandığı gibi de yapacağım. Yalnız daha evvel anlaşılması lazım gelen bir nokta var. Biz burada ruhun mahiyeti hakkında mutabık da kalsak bu hiçbir şey halletmez. Mesela ruh hakkında ihtilafat-ı kesire vardır, ruhun hakkında bahsolunmamak doğrudur. Veya ruh cismi latiftir, bedene sirayet etmiştir ve hasete müşabik ve müşabihtir desem herhalde Karadayı itiraz etmez. Veyahut dönsem de ruh maddenin bir şeklidir ki henüz vücudumuzdaki hangi azanın ve hareketin neticesinde meydana geldiğini fen keşfedememiştir. Fakat günün birinde belki bunu da bulacak ve bize gösterecektir desem Karadayı somurtur.
veyahut iki diz üstüne gelsem de İmam Mücahit, İbni Eba Şebi, Hafız İbni Kesir, İbni Mende, İmam Kurtuba bin Malik, İmam Bezzar, Ebu Heri de derler ki bir gün eshab Hazreti Muhammed'e ruhdan sordular. Müminlerin ruhları yeşil kuşlar kursaklarındandır. Orada cennet yemişlerinden yerler, cennet şerbetlerinden içerler. Sonra dünyaya gelip Ezrail marifetiyle arş altında bulunan altın kandillere rücu ederler buyurdu diyecek olsam, Karadayı işte bu doğru diyerek gülümser. Murat birdenbire Şeyh Süleyman Efendi'ye döndü. İşte böyle şeyhim dedi. Ben Karadayı'ya hiçbir şey söylemiş olmadım. Ruh bahsi de maalesef 3000 senelik karanlığında kaldı. Arş-ı azimde muallak kandillerde aram ettiği rivayet olunmasına rağmen karanlıkta kaldı. Evet, mevzu bahis kuşlar ve kandiller tabirinden dünyadaki kuşlar ve kandiller gibi bir şey zannetmemeli. Zira bu başka bir keyfiyettir ki hakikati fani insanlar tarafından idrak olunamaz. Yani müşahede olunmaz, bilinmez. Evet, bu Rabbin bir hikmetidir öyleyse. Tabii. Şu halde onu yerinde rahat bırakmalı. Madem ki bizdeki terazu çekemiyor, biz şimdi çektiklerine bakalım. Mesela Reuter diye bir kelime var, bir de DNB diye bir işaret. Karadayı sen bunları hiç duydun mu? Haşa, duymadım. İşte olmadı Karadayı. Eğer bunları hiç duymadınsa gazete okumandan, radyo dinlemenden hiçbir şey hasıl olmaz. Gazete okumaktan ve radyo dinlemekten hiçbir şey hasıl olmazsa bu dünyada yaşamak hakikaten zordur. Öyle değil mi şeyhim? Efendim? Malum ya, Reuter İngiliz ajansıdır, DNB de Alman ajansı. Bu iki ajans da tıpkı bu iki milletin orduları gibi senelerden beri boğuşuyorlar. Havalarda, sayfalarda, hoparlörlerde, filmlerde, tiyatrolarda ve şiirlerde boğuşuyorlar. Bilenler Reuter'ı görünce İngiliz menfaatini, DNB'yi görünce Alman menfaatini anlarlar. O saat. Binaenaleyh hiç şaşırmazlar. Ufak bir gayretle akıl erdirilecek faydalı şeyler ortada dururken peygamberin bile hakkından gelemediği meseleleri kurcalamak akılsızlık olur. Ya akılsızlık yahut da bir maksat gütmek. Milletin zihnini karıştıracak, onun fikrini hayırlı şeylerden hayırsız şeylere çekmek için bir oyun. Buraya Karadayı geleli 10 gün oluyor. Bizim Hüseyin Efendi de 2 senedir mahpus. İkisi baş başa verip ruhu merak etmişler. Halbuki mahpusa nasıl gelmemeli, mahpusta kimleri nasıl kurtarmalı diye düşünseydiler, bize şimdi onu sorsaydılar. Bu mukadderat bey tekdiri tedbir bozamaz, bizim buraya gelişimiz alnımızın yazısı. Belki 100 defa münakaşa ettikleri bir noktaya gelmişlerdi. Şeyh Süleyman Efendi olmasaydı Hacı Hüseyin Efendi bu bahsi tekrar açmaya cesaret edemezdi. Murat öfkelendi. Yani bizim buraya gelmemizi Allah mı takdir etmiş diye sordu. Elbette, şüphen mi var? Öyleyse sen beraat etmek için ağır ceza azasına 500 lira rüşveti neden teklif ettin? 500 lira ile Allah'ın takdirine karşı mı gelecektin? Haşa, yani biz tabii kendimizi kurtarmak istedik. Rabbim sen sıdkı ile yapış, ben sana sebep halk ederim buyurmuyor mu? Şu halde mesele mukadderat değil, sıdık ile yapışmak, makbuzlarda tahrifat yapmamak. İyi ama çalan yalnız sen değilsin ki. Eskiden beri bir takım hırsızlar var. Şeyh Efendi, Ziya Paşa'yı galiba tanıyorlar. Milyonla çalan Mesned-i İzzet'te Seref Raz. Evet, birkaç kuruşun mürekkebi cayı kürektir. Yani Ziya Paşa isminde bir şair bundan şu kadar sene evvel Abdülhamit devrinde demiş ki, milyonla çalan baş üstünde gezer, birkaç kuruş irtikap eden mahpusu boylar demiş. Öyledir. Öyleyse mukadderat da yalnız fukaralar için mi? Hiçbir zengini mukadderat neden çarpmıyor? Onlar da çekecek, onlar da bu dünyada çekmezse ahirette çekecek. Ahireti karıştırma. Ben ahirette hepinizin günahını çekmeye razıyım. Kanun iki türlü olmaz. Hele Allah'ın kanunu. Ya bu dünyada yaptığımızın cezasını çekmek vardır. Öyleyse fakir zengin herkes cezasını bu dünyada çekecektir. Yani Allah'ın kanunu böyle yazmıştır. yahut da Hak Teâlâ'nın kanunu yalnız fıkaralar bu dünyada ceza çeker, zengin kulların ahirette hesap vereceklerdir demiştir ki, eğer böyleyse Allah'ın kanunu bizim kanundan daha kötü. Hiç olmasa bizimki sıkılmıştır da sureta bir müsavat göstermiştir. Uzatmayalım, her şey takdiri ilahi ile mi olur? Hacı Hüseyin Efendi Şeyh Süleyman Efendi'den imdad istedi. Gözlerinden bir şey anlamayınca telaşla tasdik etti.
Amenna ve sadakna.
Öyleyse ne biçim bir iş? Mesela ben komşunun namuslu karısını ifal ediyorum. Baştan çıkarıp ırzına geçiyorum. Bu günah mı?
Elbette günah.
Bunun azabını Allah bana ahirette çektirecek mi?
Çektirecek.
İyi ama bunu kendisi takdir etti ya, ben aciz bir kul, Allah'ın takdirine nasıl karşı gelebilirim?
İrade-i cüz'iyen var.
Şu halde takdir-i ilahi yok. Takdir-i ilahi varsa ahirette sorgu sual olamaz. Allah'ın hiçbir fiilim için beni cehenneme sokmaya hakkı yoktur. Şu halde cehennem lüzumsuzdur ve yalandır. Cehennem yalan olunca dinin tam yarısı yalana çıkar. Bir şeyin tam yarısı yalana çıkarsa öteki yarısından şüphe etmek haklı bir şeydir. Ne dersiniz şeyhim?
Haklısınız. Bunların aklı ermediğinden takdir-i ilahi yanlış tefsir ediyorlar. Eğer her şey ezelden mukadder ise peygamberlere de lüzum kalmazdı. Hak Teâlâ dünyayı ve insanları yaratmış, irade-i cüziyemizi elimize vererek bizi yaşamaya bırakmıştır. Gösterdiği yollardan gidersek kendimizi kurtaracağız, kötüye saparsak mahvolacağız.
Şu halde insanların ıstırap çekmesi, sürünmesi, rezil olması Allah'tan değil.
Haşa, Allah zalim olamaz.
Siz iyi bir şeysiniz, sizinle anlaşacağız. Zulüm Allah'tan değil de insanlardan geliyorsa mücadele edip zafer kazanmak kabildir, öyle ya.
Tabii.
Lütfen Şeyh Efendi, şunlara günde 100 defa bunu anlatınız. Ben 2 senedir inandıramadım. Bunlar bir de kendilerine Müslüman derler. Şarap içiyorlar, zina ediyorlar, komşularını vurup öldürüyorlar. Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Bunlar hemen hepsi adam öldürmüş oldukları halde gardiyan Küçük Ömer biçaresinden ödleri kopuyor. Korktukları için de yalancıdırlar. Elleri tutar, dilleri dönerken her işi kendileri yapmaya kalkarlar. Tabii tek başlarına, yüzlerine, gözlerine bulaştırırlar. Sonra buraya gelip esir oldular mı tevekküle saplanırlar. Mukadderat imiş. Yok takdire tedbir uymazmış. Her şey Allah'tan.
Gülme Hüseyin Efendi, biz bunu sizinle kaç kere konuştuk. Çok şükür Süleyman Efendi hakiki bir alim. Dinleri hiçbir şey cahil müminler kadar çabuk batıramaz. Öyle değil mi şeyhim?
Evet. Hacı Hüseyin Efendi son bir gayretle davrandı.
Şeyhim, dünyanın yuvarlak olmasına ne dersin?
Şeyh Süleyman Efendi birdenbire ciddileşti, gözlerini telaşla kırpıştırdı. Bu bahsi evvelce görüştükleri anlaşılıyordu. Murat ihtiyatla hazırlandı.
Ne olmuş, yoksa dünya yuvarlak değil mi?
Şeyh Süleyman Efendi çekinerek cevap verdi.
Bu da ruh bahsi gibidir, idraki maali.
Hayır şeyhim, bu ruh bahsine benzemez. İdraki maali ile hiçbir alakası yok. Dünya portakal gibi yuvarlaktır ve fırıl fırıl dönmektedir.
İşte buyurun.
Hacı Hüseyin Efendi böyle söyleyerek şeyhin yüzüne baktı. İşte o anda Murat, Şeyh Süleyman Efendi'nin deminden beri fark edemediği diğer bir cephesini, tezgahtarlık tarafını görüyordu. Hazretin güzel yüzüne bir derin keder, hatta biraz acıma çökmüştü. Keder ve acıma Murat'ın hesabına görünmüş şeyler olacaktı. Murat tecavüzkar bir hareketle kımıldadı ve gözlerini kırpıştırdı.
Lakin Süleyman Efendi, ilk mektepteki çocuklar bunu biliyorlar.
Evet, şimdiki çocuklara okuttukları bu.
Yani yalan mı?
Efendim, söz uzağa varacak, malum haliniz. Şeyh Efendi bıyıklarına rağmen bir mahcup kadın gibi gülümsedi. Başka manalar verebilecek bir muhitte bulunuyoruz. Maksat millete faydadır. Şüphesiz millete faydalı olmak için konuşuyorsunuz. Fakat yanlış anlaşılırsa, ilim herkesin harcı değil. Ayet-i kerime ve ehadisi şerife tefsir ve rivayeti ulema-i kiram vazifesidir. Hemen cahillere sükût ve istima lazımdır. Zira küfürden korkulur buyurulmuştur. Anladın mı Hüseyin Efendi?
Hüseyin Efendi şaşkın şaşkın bir Murat'a bir Şeyh Efendi'ye baktı. Alevi dedesi Hüseyin kırçıl sakallarını sıvazlayarak kurnaz gülümsüyordu. Murat ertesi gün Şeyh Süleyman Efendi'nin kendisi için akıllı bir delikanlı ama mahpusta çok yattığından biraz sapıtmış zavallı dediğini işitti. Murat mahpushanede böyle ufak tefek lafların hiçbir değeri olmadığını, umumiyetle lafın bir manada değersizliğini öğrenmişti. İnsanları birbirine dost veya düşman eden kar ve zarar meselesiydi. Ötekiler hep vesileden ibaretti. Yüzlerce insan kapalı yerde bomboş oturmaya mahkum edilirse dedikodudan başka bir iş kalmaz. İki gün evvel birisini ölesiye söven arkadaşların iki gün sonra methü senadan usanarak birbirleri aleyhinde söylendiklerine pekala rastlandığı gibi durup dururken iki ahbabı kıskanan bir üçüncü ahbabın arada laf götürüp getirmeye başlayarak bir dargınlığa sebep olduğu da çoktur. Böyle dargınlıklar ekseriya diğer arkadaşların bir çay ziyafeti verip ikisini naz etmelerine rağmen adeta zorla davet etmesine, eğer yakınsalar bayramlardan birisine kadar sürer. Akıllı ve tecrübeli mahpuslar hatta bunu da beklemezler. Adeti bildiklerinden arkadaşlarının kendi aleyhinde kötü bir söz söylediklerini duyar duymaz gidip yatağına otururlar. ''Aa, sen bana şöyle şöyle demişsin, ayıptır.'' derler. Türk milleti yüz yüze iken kötü sözden ekseriye utanır. Söylediyse tevil eder. Söylemediyse söylemedim der. Böyle haller koğuşun yeknesaklığını giderdiğinden ötekiler de alakadar olurlar. İki arkadaş derhal barışır ve arada laf taşıyan müzevvire bir ağızdan fena fena söverler. Daha akıllı ve daha tecrübeliler ise dedikoduyu hiç duymamış gibi davranırlar. Murat da öyle davranmıştı. Zaten Şeyh Süleyman Efendi'ye müritleri ve takdirkarları huzurunda öyle yüklenmesi de doğru değildi. Burnu kanamadan şapkayı giyen, medreselerin tekkelerin kolayca kapanmasına ses çıkarmayan, kadın kıyafetlerine yavaşça söylene söylene pekala alışan Türk milleti, zaten bazı münevverlerin, bilhassa Sebil-ül Reşatçıların zannettikleri gibi müteassıp, yani mürteci değildi. Bunun kabahati herhalde tazminattan beri sürüp gelen inkılaplardan ziyade hocaların, şeyhlerin pek cahil ve korkunç derecede menfaatperest olmalarındandı. Velhasıl koğuşun ortasındaki din münazarasında yenmek de yenilmek de pek ehemmiyetsiz bir şeydi. Zira herkes olabildiği kadar Müslümandı. Bu olabildiği kadar ölçüsü de gitgide azalıyordu. İşte bütün bu sebeplerden ve bilhassa yeni karşılaşanların duyduğu manasız yadırgama hissi geçtikten sonra, bu his ekseriya trende kompartmanlarda ve bir de mahpushanede pek şiddetlidir, Şeyh Süleyman Efendi ile Murat pek iyi dost oldular. Hele Şeyh Efendi'nin biraz şair ve pek çok şiir meraklısı olduğu meydana çıkınca anlaşmaları daha kolaylaştı. Efendi Fuzuli'ye bayılıyor, hele divan edebiyatının mısra-ı bercistelerinden bir sürüsünü ezber biliyor ve icap ettikçe laf arası sarf ediyordu. Zaten hamsofu değildi. Eğer binlerce müridi ve bunlardan gelen hudutsuz menfaat olmasaydı, pek sevimli bir komşu, iyi bir kahve arkadaşı, hatta her zaman aranır bir meyhane ahbabıydı. Murada henüz açılmamıştı ama evde bazı ilaç içtiği rivayet olunuyordu. Hele cinsi münasebetin hıfzı sıha meseleleriyle son derece alakadardı. Buna dair yazılmış bir Fransızca kitabı Murat mahsustan iki gün masanın üzerinde bırakmış, bu vesileyle lafı açarak tam bir saat her erkeğe lüzumlu bazı fenni malumat verivermiş, o zamandan beri aralarında adeta hususiyet ve dostluk başlamıştı. O kadar ki Şeyh Süleyman Efendi artık her gün Murat'ı ya bir tek armut, yahut üç tane ceviz, yahut da iki tane gülle ziyarete geliyor, kendisi gelmezse bu küçük hediyeleri Silo Ağa ile yolluyordu. Şeyh Efendi'nin gösterdiği yakınlık köylü müritler üzerinde de iyi tesir yapmıştı. Yalnız Karadayı bu ahbaplıktan memnun değildi. Murat'ı her görüşte esmer suratına asıp siyah ipekten Arap meşlahına bir kat daha bürünerek savuşuyordu. Bu adamın Şeyh Süleyman Efendi'ye karşı adeta bir köpek sadakati vardı. Efendisini bir hayvan muhabbetiyle hiç konuşmadan yalnız gözleriyle seviyor, yalnız dudaklarını aralayıp bembeyaz dişlerini gösteren hayvani bir hareketle koruyordu. Murat onda sadakatten fazla hilekarlık da sezmişti.
Herhalde şeyhin maddi menfaatlerini bu adam kolluyor, mucizeye yakın keramet propagandasını da gene bu adam idare ediyordu. Tayıncı Topal Sefer'in sözüne inanmak lazım gelirse Şeyh Süleyman Efendi de Silo Ağa'da mahpusun fakirlerine yardım edeceklerdi. Ama o kara herif aman vermiyordu. Geçenlerde Arslan'a bir kasa dondan başka elbisesi ve bir tek eski çuvaldan başka yatacak şeyi olmayan bir mahpus Silo Ağa para verecek olmuş da kara herif bir çareyi ters deyivermiş. Silo Ağa herhalde bu dervişlerin arasında böyle şaşırıyor olmalıydı. Yoksa 50 hanelik bir köyü senelerden beri idare etmesine, büyük bir servet sahibi olmasına imkan mı vardı?